Atom ve molekül. Fear Ruxby Cox, Max Personage.
Ayrım 5.
Dmitri Mendeleyev. Günümüzde kullanılmakta olan periyodik tablo, varlığını Rus bilimci Dmitri Mendeleyev'e 1834-1907'ye borçludur. Mendeleyev her element için bir kart hazırlayarak elindeki tüm bilgileri bu kartlarda topladı. Bundan sonra kartları atom kütlesi artışına göre yatay bir sıra halinde dizmeye başladı. Daha önce yerleştirdiği bir elemente benzer özellikleri olan ikinci bir elemente geldiğinde birincinin altına yerleştirerek yeni bir sıra başlattı. Bu, aynı dikey sütunda birbiri altında olan elementlerin benzer özellikleri olduğu anlamına geliyordu. Mendeleyev her 8 veya 18 elemente bir özelliklerin tekrarlandığını buldu. Bu tekrarlarda bir atlama olduğunda büyük olasılıkla keşfedilmemiş bir element olduğunu düşündü. Buraları boş bıraktı ve hatta bu keşfedilmemiş elementlerin özelliklerinin ne olabileceğine ilişkin tahminler yürüttü. Mendeleyev kendinden o kadar emindi ki birkaç elementin kütlesiyle bulduğu düzen uyuşmadığında elementlerin yerini değiştirdi. Sonunda 1869'da tablosunu yayımladı. Mendeleyev'in bıraktığı boşlukları doldurmaya çalışan bilim adamları yeni elementler buldu. Bu elementlerin özellikleri tıpkı Mendeleyev'in tahmin ettiği gibiydi ve yaptığı tablo elementlerin özelliklerine ilişkin önemli bir rehber olarak kabul edildi. Modern periyodik tablo. Mendeleyev'in başlıca hatası elementlerin özelliklerini etkileyen şeyin kütleleri olduğunu düşünmesiydi. Aslında elementlerin özelliklerini atom numaraları belirler. Atom numaraları atomun kütlesini etkiler. Ancak asıl önemli olan kütle değildir. Atom numaralarının öneminin farkına varan İngiliz fizikçisi Henry Moseley oldu. 1887-1915. Elementler atom numaralarına göre sıraya dizildiğinde Mendeleyev'in tablosundaki hatalar giderildi. Atomlar ve elektrik. Bugün dünyanın birçok yerinde insanlar elektriğin varlığına alışkın. Bir düğmeye basıyorsunuz, ortalık aydınlanıveriyor. Bir başka düğmeye basıyorsunuz, televizyon çalışmaya başlıyor. Buna elektrik akımı deniyor. Bu elektriğin en çok kullanılan biçimi. Burada söz konusu akış halinde olan enerji taşıyan elektronlardır. Bazen akış halinde olmadan da elektrik söz konusu olabilir. Bir balonu kazağınıza yeterince uzun süre sürterseniz balon tavana ya da duvara yapışır. Neden? Çünkü sürtme bilim adamlarının elektrostatik adını verdiği daha çok statik, durgun elektrik adıyla bilinen bir elektrik türü yaratır. Statik elektrik. Statik elektrik, elektrik yükünün birikmesidir. Bir kere biriktikten sonra da uzun süre aynı biçimde kalır. Örneğin kuru bir günde bir kediyi okşarsanız elinizde ve kedinin tüylerinde yük birikebilir. Sonra da ansızın kedinin üzerindeki yük üzerinizden geçerek boşalabilir. Siz de, kedi de hafif bir şok hissedersiniz. Kediyi okşarken tüylerdeki elektronların elinize geçmesine neden olursunuz. Kedinin tüyleri ve eliniz zayıf iletkenlerdir. Yalnızca büyük bir yük biriktiğinde elektriği iletebilirler. Eğer yük yeterince fazla ise kediden elinize geçerken kıvılcım çıkarabilir. İyi iletken elektriğin kolayca akmasına izin veren bir maddedir, bakır gibi. Bu yüzden elektrik kablosu yapımında çoğunlukla bakır kullanılır. Gümüş daha da iyi bir iletkendir fakat kablo olarak kullanmak için pahalıdır. Kediyi her okşadığınızda kıvılcım çıkmaz çünkü yükün birikmesi için uzun süre okşamanız gerekir. Ayrıca havada iyice kuru olmalıdır. Havanın nemli olduğu günlerde nem yükün birikmesine meydan vermeden boşaltır. Biliyor muydunuz? Amerikalı mucit Benjamin Franklin 1706-1790 fırtına bulutlarının statik elektrikle yüklü olduğunu gösterdi. Bunu fırtınalı bir havada ipine metal bir anahtar bağlanmış bir uçurtma uçurarak yaptı. Yıldırım ıslak ipe çarptı ve elektrik aşığı ipin ucunu tutmakta olan Franklin'e doğru aktı. Daha sonra bu deneyi tekrarlamaya çalışanlardan bazıları öldü. Franklin bu deneyde ölebilirdi. Sakın siz de denemeye kalkışmayın. Bükülen su. Statik elektrikle yüklenmiş bir tarak suyu bükecektir. İnanmıyor musunuz? Musluğu açın ve suyu incecik akıtın. Sonra da bir tarağı saçınıza sürterek yükleyin ve musluktan akan suya yaklaştırın. Ama değdirmeyin. Su tarağa doğru bükülecektir. Bükülmezse tarağı yeniden yükleyin ve bir kere daha deneyin. Elektrik akımı. Elektriğin elektronların akışı olduğunu söyledik. Peki elektronların akmasına neden olan şey ne? Yanıt, elektromotif kuvvet. Bu bir pilin veya bir elektrik jeneratörünün oluşturduğu kuvvettir ve volt adını verdiğimiz bir birimle ölçülür. Volt sözcüğü İtalyan fizikçi Alessandro Volta'nın 1745-1827 soyadından geliyor. Volta pili olarak bildiğimiz ilk pili yapan Alessandro Volta olmuştur. Kendi pilini kendin yap. Kendinize bir volta pili yapabilirsiniz. Bu pil bir ampul yakacak kadar güçlü olmayacaktır. Ancak elektrik akımını gösterecek küçük bir kıvılcım yaratabilirsiniz. Piliniz her seferinde çalışmayabilir. Denemeye devam ederseniz sonuç elde edeceksiniz. Ayrıca bu pili her gün kullandığımız şeylerle yapacaksınız. 3 farklı çeşit disk gerekiyor. Büyük bakır paralar, alüminyum folyo ve mukavvadan keseceğiniz diskler. Mukavva ve alüminyum folyo üzerinde paraların şeklini çizin, sonra da bunları kesin. Disklerin hepsi aynı boyda olmalı. Ne kadar çok disk kullanırsanız piliniz o kadar iyi çalışacaktır. Her birinden en az 6 tane kullanmalısınız. Mukavva diskleri içinde tuz çözülmüş suda ıslatın. Sonra da bu diskleri sırayla üst üste koyun. Bakır para, ıslak mukavva disk, alüminyum folyo, bakır para. En altta ve en üstte bakır para koymalısınız. Paradan kulenin dibine ve tepesine tel bantlayın. Şimdi ışıkları sönük ve perdeleri çekili bir karanlık odaya gereksiniminiz var. Tellerin serbest kalan uçlarını birbirine değdirin. Bir kıvılcım oluşacak. Bakır paralar ve folyo tuzlu suyla tepkimeye girerek iyonlar oluşturur. Elektromotif kuvvet yaratılmış olur ve serbest kalan elektronlar tellerden elektrik olarak akar. Uyarı. Bu deney tehlikeli değildir. Çünkü yaptığınız çok zayıf bir pildir. Sakın duvardaki elektrik prizinden gelen elektrikte deney yapmayın. Elektroliz. Elektroliz, iyon içeren bir sıvıdan elektrik akımı geçirdiğimizde meydana gelen kimyasal tepkimelere verdiğimiz isimdir. Bu tepkimeler sonucunda farklı maddeler oluşur. Eritildiğinde veya çözelti halindeyken elektriği ileten bileşiklere elektrolit deriz. Bütün iyonik bileşikler, örneğin yemek tuzu, elektrolittir. Faraday'ın birinci yasası. İngiliz bilim adamı Faraday, 1791-1867 elektroliz olayını incelemiş ve önemli şeyler keşfetmiştir. Bunlara Faraday'ın elektroliz yasaları diyoruz. Birinci yasa şöyle der. Elektroliz tepkimeleriyle oluşan bir maddenin kütlesi elektrolitin içinden geçirdiğimiz elektrik miktarıyla doğru orantılıdır. Bu tepkimede kullandığımız akım miktarının yeni oluşan maddenin miktarını etkilediğini gösteriyor. Yukarıdaki örnekten de anlayacağımız gibi süre aynı kalmak koşuluyla akımı iki misline çıkarttığımızda elde edilen madde iki katına çıkar. Akımı üç katına çıkarsaydık kütle de üç katına çıkacaktı. X akım süre 1 kütle. 2x akımı 2 katına çıkarın. Aynı sürede kütle 2 katına çıkar. Radyasyon. radyasyondan bahsedildiğini duymuşsunuzdur. Ne kadar tehlikeli olduğunu da. Radyasyon insanlar dahil bütün canlılara zarar verir. Çünkü canlı hücrelerdeki atomları değiştirir. Peki radyasyon nedir ve nasıl oluşur? Radyasyon bazı atomların çekirdeklerinin kararsız olmasıyla ortaya çıkar. Proton ve nötronlar birbirleriyle uyum içinde çalışmadıklarında atom kararsız olur. Kararsız bir nesne kendini bir biçimde dengeleyemezse devrilir ya da parçalanır. Örneğin kararsız bir uçak yere çakılır, kararsız bir gemi batar. Tıpkı bunun gibi kararsız bir atom çekirdeği de kolayca dengesini kaybeder. Radyasyon doğal olabilir ve laboratuvarda bilim adamlarınca yaratılabilir. İnsanlara hem faydalı olmak hem de öldürmek için kullanılabilir. Çekirdeğin kararsızlığı. Atom ne kadar büyükse parçalanması da o kadar kolay olur. Atom numarası 83'ten büyük atomların çekirdeğinde çok fazla proton ve nötron vardır. Bu yüzden de kararsız hale gelir ve parçalanmaya başlar. Bu parçalanma sırasında çekirdek radyoaktifleşir ve radyasyon açığa çıkar. İsimlerini Yunan alfabesinin ilk 3 harfinden alan başlıca 3 tür radyasyon vardır. Alfa parçacıkları, beta parçacıkları ve gama ışınları. Çoğu kez sözcüklerin yerine bu 3 harf kullanılır. Periyodik tabloda elementler atom numaralarına göre dizilir. Tablonun alt kısmındaki elementler atom numarası en büyük olanlardır. İşte bu elementlerin kararsız, dolayısıyla da radyoaktif olma olasılıkları fazladır. Ancak daha küçük atomların da radyoaktif izotopları vardır. Alfa parçacıkları. Kararsız atomlar kendilerini çeşitli yollarla dengelemeye çalışır. Bazı atomlar ağırlıklarını azaltarak daha kararlı hale gelir. Şöyle düşünebiliriz. Aşırı yüklenmiş bir gemideki insanlar kargolarını atarak su üstünde kalmaya çalışır. Aşırı yüklü bir atomda da bazen çekirdek dışarıya 2 proton ve 2 nötrondan oluşan bir küme fırlatır. 4 atom altı parçacıktan oluşan bu ufak kümeye alfa parçacığı denir. Alfa parçacıkları artı yüklüdür çünkü proton içerir. Bir alfa parçacığı havadan daha hafif bir gaz olan helyum atomunun çekirdeğine eşittir. Alfa parçacıkları bir araya getirilebilirse etraflarındaki atomların elektronlarını kendilerine çekerek helyum oluştururlar. Yemek pişirmek ve ısınmak için kullandığımız doğal gazda çok miktarda helyum vardır. Bilim adamları helyumun yer küredeki doğal radyoaktiflik sonucu oluştuğuna inanmaktadır. Beta parçacıkları. Bilim adamları artık biliyorlar ki bir nötron bozulduğunda bir proton, bir elektron ve çeşitli parçacıklar ortaya çıkar. Kararsız bir atomun nötronlarından biri parçalandığında yeni oluşan proton çekirdekte kalır. Fakat elektron dışarı atılır. İşte bu atılan elektrona beta parçacığı diyoruz. Bu elektronun enerjisi çok yüksektir ve çok hızlı hareket eder. Hemen hemen ışık hızıyla. Gama ışınları. Çoğu kez radyoaktif bir atomun çekirdeği bir alfa veya beta parçacığı fırlattıktan sonra bile kararlı hale geçemez. Çünkü fazlasıyla enerji içerir. Bu durumda kendini dengelemek isteyen atom fazla enerjisinin bir kısmını yüksek enerjili elektromanyetik ışınlar biçiminde dışarı atar. Bunlara gama ışınları denir. Biliyor muydunuz? Marie Curie yıllarca hiç korunmadan radyasyon üzerine çalıştı. Tuttuğu not defterleri hala o denli radyoaktif ki bu defterlerin yanına yaklaşmak bile çok tehlikeli. Marie Curie 1896'da Fransız bilimci Henri Becquerel 1852-1908 radyoaktifliği buldu. Fakat bu konuda araştırma yapan en tanınmış kişi Marie Curie oldu. 1867-1934. Marie ve kocası Pierre hayatlarını radyoaktifliği incelemeye adadılar. 1903'te Nobel Fizik Ödülü bu üç bilimciye verildi. Marie iki önemli radyoaktif element buldu. Radyoaktif sözcüğünden türettiği radyum ve doğduğu ülke Polonya'dan türettiği polonyum. Her iki element de uranyum cevherlerinin içerisindeki safsızlıklardı. Marie ve Pierre radyumun uranyumdan hemen hemen 2 milyon kere daha radyoaktif olduğunu buldular. Pierre bir kazada öldükten sonra Marie Curie çalışmalarını sürdürdü ve 1911 Nobel Kimya Ödülünü de kazandı. Böylelikle iki kez Nobel ödülü alan ilk kişi oldu. Marie bir kanser türü olan lösemiden öldü. Büyük olasılıkla yıllarca korunmaksızın radyoaktif maddelerle çalışması bu hastalığa neden olmuştu.
Ayrım sonu.